Ayrım 3. Gülümseyen Adam Henning Mankell. Sayfa 28. Üstad polisinden komiser Kurt Wallander bir yıldan fazla süredir hastalık iznindeydi ve görevini yürütemiyordu. Bu süre boyunca güçsüzlük hissi hareketlerini etkilemiş ve yaşamında baskın hale gelmişti. Üstad'da kalmaya katlanamadığında ve biraz para biriktirdiğinde kendini daha iyi hissetmek, Skåne'den başka bir yerde yaşama sevincini yeniden kazanmak umuduyla defalarca amaçsız yolculuklara çıkmıştı. Karayip adaları için bir tatil paketi satın almıştı. Ancak uçuşta aptalca sarhoş olmuştu ve Barbados'ta geçirdiği 2 hafta boyunca neredeyse hiç tamamen ayık dolaşmamıştı. Dipnot Barbados, Güney Karayipler'de bağımsız bir ada ülkesi. Genel ruh hali artan bir panikle tamamen kayıtsızlık arasında gidip geliyordu. Palmiye ağaçlarının gölgesinde gizlenmiş, bazı günler diğer insanlarla görüşmekten kaçınma isteğinin üstesinden gelemediği için otelden dışarıya ayak bile basmamıştı. Sadece bir defa yıkanmıştı. O da yanlışlıkla iskelede tökezleyip denize düştüğü gün. Bir akşam geç saatlerde insanların arasına karışmak, aynı zamanda alkol stokunu takviye etmek amacıyla kendisini dışarıya çıkmaya zorladığında bir fahişe tarafından baştan çıkarıldı. Onu başından savmak istedi ama aynı zamanda nedense onunla birlikte olmayı arzuladı. Ne var ki daha sonra kendinden iğrenme ve mutsuzluk duygularına yenik düştü. 3 gün boyunca tam olarak hatırlamadığı şekilde tüm zamanını bu kızla birlikte pis kokulu bir kulübede, terli yüzünde hamam böceklerinin dolaştığı, küf kokulu çarşaf seridi yatakta geçirdi. Kızın adını ya da bunu öğrenip öğrenmediğini bile anımsayamıyordu. Ona ancak önüne geçemediği bir şehvet krizinin içerisindeyken katlanabilmişti. Kız cebindeki son parayı da aldığında birden ortaya çıkan iri yarı 2 erkek kardeşi tarafından kapı dışarı edildi. Bunun üzerine otele döndü. Fiyata dahil kahvaltıları yemeye kendisini zorlayarak ayakta kalabildi ve sonunda gidiştekinden daha kötü şartlarda da olsa Sturup havaalanına dönebildi. Onu düzenli olarak kontrol eden doktoru Wallander'e ölesiye alkol aldığı için gerçek bir risk oluşturan bu tür yolculukları yasakladı. Fakat 2 ay sonra Aralık ayı başlarında moralini düzeltmek için mobilyaları yenilemek bahanesiyle babasından aldığı borç parayla tekrar yolculuğa çıktı. Sorunları başladığından bu yana evine sosyal hizmetlerden yardım için gelen ve kendisinden 30 yaş daha genç bir kadınla evlenen babasından uzaklaşmıştı. Eline para geçer geçmez dosdoğru Üstad Turizm Acentesi'ne gidip Tayland'da 3 haftalık bir tatil satın aldı. Bu defa da Karayip'te yaşadıklarının aynısı tekrar etti. Tek fark uçakta Wallander'in yanında oturan ve aynı otelde kalan emekli bir eczacının Wallander kahvaltıda içmeye başlayıp tuhaf davranışlar gösterdiğinde ona acıyıp müdahale etmesi sayesinde felaketin güçlükle de olsa önlenmesiydi. Eczacının araya girmesiyle Wallander'in tatili planlanandan 1 hafta önce evine gönderilmesiyle sonuçlandı. Bu tatilde de Wallander kendisini her biri öncekinden daha genç fahişelerin kollarına atmış ve kendinden nefret etme duygusuna boyun eğmişti. Sonrasında sürekli ölümcül bir bulaşıcı hastalığa yakalanma korkusuyla kabus gibi bir kış geçirdi. Nisan ayı bittiğinde Wallander işten ayrılalı 10 ay olmuştu. Aslında gittiği tatil yerlerinde bulaşıcı bir hastalık kapmadığı anlaşılmıştı. Fakat bu güzel habere sevinmiş gibi de görünmüyordu. O günlerde Wallander'in doktoru onun polis olarak çalıştığı günlerin bitip bitmediğini, tekrar çalışmaya ya da sağlık gerekçesiyle erkenden emekli olmaya hazır olup olmadığını merak etmeye başlamıştı. Tam da o günlerde Wallander ilk defa Skagen'e gitti. Belki de kaçtı demek daha doğru olur. Hemen öncesinde kızı Linda'nın İtalya'dan dönüp Wallander ve dairesinin içinde bulunduğu karışıklığı düzeltmesi sayesinde en azından içmeyi bırakmıştı. Linda tam olarak doğru şekilde davranmıştı. Eve dağılmış tüm şişeleri boşalttı ve Wallander'i ciddi şekilde uyardı. 2 hafta boyunca Maria Caddesi'ndeki evinde babasıyla kaldı. Wallander sonunda konuşabileceği birisini bulmuştu. Birlikte Wallander'in ruhunu eriten apseleri deştiler ve Linda bir süre sonra içkiden uzak kalma sözünü tutması için babasına küçük bir şans verebileceğini hissettiğinde evden ayrıldı. Wallander yeniden kendisiyle baş başa ve boş bir evde oturma ihtimaliyle yüzleşmeye gücü yetmeyecek haldeyken gazetede Skagen'deki ucuz bir pansiyonla ilgili bir reklam gördü. Yıllar önce Linda doğduktan kısa bir süre sonra eski eşi Mona ile Skagen'de birkaç haftalık bir yaz tatili yapmışlardı. Hayatı boyunca yaşadığı en mutlu zamanlardan biriydi. Paraları azdı ve delik bir çadırda kalmışlardı. Ama sanki bütün evren onlara aitmiş gibi hissetmişlerdi. Wallander reklamı gördüğü gün pansiyona telefon etti ve Mayıs'ın ilk haftasından itibaren kalmak üzere kendisine bir oda ayırttı. Aslen Polonyalı olan pansiyon sahibi kadın duldu. Wallander'i kendi haline bıraktı. Bisikletini de ödünç verdi. Wallander her sabah uçsuz bucaksız kumsalda bisikletle gezmeye çıkıyordu. Çantasına öğle için bir paket yemek koyuyor ve gecenin geç saatlerine kadar odasına dönmüyordu. Pansiyon arkadaşları daha yaşlı kimselerdi. Bazıları tek, bazıları ise evliydi ve bir kütüphane kadar sessizdi. Neredeyse bir yıldır ilk defa bir güzel uyuyabildi ve içki alışkanlığının etkilerinin azaldığını hissetti. Skagen'deki pansiyonda kaldığı süre boyunca 3 mektup yazdı. İlki kız kardeşi Christina içindi. Geçen yıl boyunca kız kardeşi sıklıkla arayıp halini hatırını sormuştu. Wallander kardeşinin ilgisinden etkilenmişti. Ancak kendisini neredeyse hiçbir zaman ona telefon etmeye ya da yazmaya ikna edememişti. Karayip adalarında ayık olmadığı bir anda kardeşine göndermiş olabileceği karmaşkarışık bir kartpostalla ilgili belli belirsiz bir hatıra durumu daha da kötüleştiriyordu. Christina bundan hiç söz etmemiş, Wallander de bu konuyu asla sormamıştı. Sarhoş olduğu için kartpostalı yanlış adrese gönderdiğini ya da pul koymayı unuttuğunu umuyordu. Şimdi ise bir gece vakti yatakta oturmuş ve kız kardeşine yazmıştı. Kağıdı da çantasına koymuştu. Geçen yıl bir adamı öldürdüğünden beri peşini bırakmayan utanç ve suçluluk duygularını, içindeki boşluğu anlatmaya çalıştı. Hiç şüphesiz kendisini korumak için ateş etmişti. En saldırgan ve polislerden nefret eden gazeteciler bile onu ciddi anlamda eleştirmemişlerdi. Ama yine de üzerine binen suçluluk duygusundan hiç sıyrılamayacağını düşünüyordu. Tek umudu bir gün bununla yaşamayı öğrenebilmekti. "Ruhumun bir parçasının yapay bir uzuvla yer değiştirdiğini hissediyorum," diye yazdı. "Hala ondan istediğim şekilde davranmıyor. Bazen en kötü olduğum anlarda ruhuma asla söz dinletemeyeceğimden korkuyorum. Yine de ümit var olmaktan tamamen vazgeçmedim." İkinci mektup Üstad Emniyet Müdürlüğü'ndeki iş arkadaşlarındaydı. Bu mektubu Skagen Postanesi'nin dışındaki kırmızı mektup kutusuna bıraktığı anda yazdıklarının çoğunun doğru olmadığını biliyordu. Fakat yine de mektubu göndermek zorunda kaldı. Arkadaşlarının geçen yaz aldıkları müzik seti için onlara teşekkür etti ve bunu daha önce yapmadığı için de kendisine affetmelerini rica etti. Bütün bunları elbette içtenlikle yazmıştı. Fakat mektubu bitirirken söylediği, yakında iyileşip işe dönmeyi umduğuna dair cümleler anlamsızdı. Aslında tam tersi daha doğruydu. Skagen'de kalırken yazdığı üçüncü mektup Bayba Liepaya'ydı. Bayba'ya geçen yıl boyunca yaklaşık 2 ayda bir mektup yazmış, o da her defasında cevap göndermişti. Bayba'nın onun için bir koruyucu azize olduğunu düşünmeye başlamıştı ve Wallander'in onun için hissettiklerini bastırması için Bayba'nın cevap yazmayı bırakmasından korkuyordu. Ya da en azından böyle olduğunu sanıyordu. Çok uzun süren uyuşukluk süreci Wallander'i artık hiçbir şeyden tam olarak emin olamaz hale getirmişti. Zaman zaman kumsalda ya da denizden gelen şiddetli soğuk rüzgardan korunmak için kum tepeleri arasında oturduğunda kısa da olsa zihninin berraklaştığı zamanlar oluyordu. Bazı zamanlarda ise her şey ona anlamsız görünüyordu. Bayba'yı Riga'da sadece birkaç günlüğüne tanımıştı. Bayba Letonya polis teşkilatında yüzbaşı iken öldürülen kocası Karlis'e aşıktı. Tanrı aşkına, vayba, mesleğinin gerektirdiği şeyleri alışılmadık bir biçimde olsa bile yapmaktan başka bir şey yapmayan İsveçli bir polisi birdenbire neden sevsin ki? Fakat meselenin iç yüzünü kavradığı anlardan uzaklaşması hiç zor olmuyordu. İçten içe aslında sahip olmadığını bildiği bir şeyi kaybetme riskini göze alamıyordu. Çünkü Bayba'nın hayali Wallander'in son savunma hattıydı. Bu hayal sadece bir yanılsama olsa bile onu sonuna kadar koruyacaktı. Pansiyonda 10 gün kaldı ve üst ada döndüğünde oraya mümkün olduğunca çabuk dönmeye çoktan karar vermişti. Temmuz ortasında tekrar pansiyondaki eski odasındaydı. Dul kadın yine bisikletini verdi ve Wallander günlerini deniz kenarında geçirmeye devam etti. İlk seferin aksine kumsal şimdi tatilcilerle doluydu. Gülen, oynayan ve suda eğlenen insanların arasında kendisini görünmeyen bir gölge gibi başıboş hissetti. İki denizin buluştuğu bu kumsalda ıstırabından kurtulmak için bir yol bulmaya çalışırken, iç dünyasında olup bitenleri gözlemlemek için kendi kontrolünde başkalarına görünmeyen bir alan oluşmuş gibiydi. Doktoru Skagen'e ilk ziyaretinden sonra onda bazı gelişmeler gözlemlemişti. Fakat daha iyiye doğru kesin bir değişim olduğunu söylemek için belirtiler henüz yeterince net değildi. Wallander bir yıldan fazladır kullandığı ve kendisini yorgun ve halsiz bırakan ilaçları bırakıp bırakmayacağını sormuştu. Fakat doktoru bir süre daha sabretmesini tavsiye etmişti. Her sabah acaba yataktan kalkmaya gücü yetecek mi diye merak ediyordu. Skagen'deki pansiyonda kalırken bunu yapabilmek daha kolaydı. Geçen yıl yaşadığı kötü olayları unutabileceğini hissettiği anlar oluyordu ve bütün olup bitene rağmen bir geleceği olabileceğine dair hala umut ışığı vardı. Saatlerce kumsalda dolaştıktan sonra yaşadıklarının arkasında gizlenen anlamı fark etmek için duraksıyor, taşıdığı yükten kurtulmanın, hatta belki tekrar polisliğe dönmenin, bir polis ve sağlıklı bir insan olma gücünü bulmanın yollarını arıyordu. Bu tatil sürecinde bir gün opera dinlemeyi de bıraktı. Kumsalda yürüyüş yaparken sık sık küçük kaset çalarını yanına alırdı. Fakat bir gün operadan gına gelmiş gibi hissetti. O akşam pansiyona geri döndüğünde bütün opera kasetlerini bavuluna doldurdu ve bavulu da elbise dolabına kaldırdı. Ertesi gün bisikletle Skagen'e gidip daha önce neredeyse hiç duymadığı pop müzik sanatçılarının bazı albümlerini aldı. Onu en çok şaşırtan şey yıllarca kendisini ayakta tutan operayı artık özlememesiydi. Hiçbir boşluğum kalmadı diye düşünüyordu. İçimdeki her yer ağzına kadar doldu ve yakında duvarlar çatlayıp yıkılacak. Ekip ortasında Skagen'e bir kez daha gitti. Bu defa hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunu çözmeye kararlıydı. Doktoru Wallander'e iyi geldiği aşikar olan pansiyona gitmesini tavsiye etmişti. Sağlığına yavaş yavaş kavuştuğuna ve depresyonun şiddetinin azaldığına dair belli belirsiz de olsa işaretler vardı. Doktoru aynı zamanda hasta mahremiyetini ihlal etmemeye özen göstererek Wallander'in şefi Björk'e onun işe geri dönmesi için şansı olabileceğini üstü kapalı olarak söyledi. Böylece Wallander Danimarka'ya yeniden gitti ve kumsal gezintilerine devam etti. Sonbahar bitmek üzereydi. Kumsal terk edilmiş gibi tenhaydı. Nadiren birileriyle karşılaşıyordu. Üstü başı ter içinde kalarak koşu yapan birisi dışında çoğu yaşlıydı, bir de düzenli olarak köpeğiyle yürüyüş yapan meraklı bir kadın vardı. Wallander denizin sahille buluştuğu yerden sadece görünen ve sürekli değişen ufuk çizgisine doğru özgüvenini kazanmış bir şekilde yürüdü. Kendisine ait ıssız araziye göz kulak olurcasına kumsal yürüyüşlerine kaldığı yerden devam etti. Wallander orta yaşlara gelmişti ve dönüm noktası olarak gördüğü 50'sine az kalmıştı. Geçen yıl çok fazla kilo vermişti. Bu nedenle kendisine elbise dolabında 7 ya da 8 yıldır giymediği kıyafetleri ararken buluyordu. Şimdi özellikle içmeyi bıraktığından beri dış görünümü yıllardır hiç olmadığı kadar iyiydi. Bu ona geleceğe dair plan yapmak için başlangıç noktası olabilir gibi görünüyordu. Beklenmedik bir olay olmazsa en azından yaşayacak bir 20 yılı daha vardı. Kafasını en çok kurcalayan şey polisliğe dönüp dönmeyeceği ya da yapacak başka bir şey bulması gerekip gerekmeyeceğiydi. Sağlık nedenleriyle erken emekli olmayı düşünmekten kaçınıyordu. Bu başa çıkabileceğini düşünemediği bir olasılıktı. Zamanını genellikle yoğun sisle kaplı kumsalda geçirdi. Nadir de olsa hava açık ve temiz, deniz ışıltılı olur, martılar yukarıda süzülürdü. Bazen kendine arkasında takılı olması gereken anahtarı kaybolmuş, dolayısıyla yeni bir enerji kaynağı bulma ve hareket etme imkanından yoksun kurmalı bir oyuncak gibi hissediyordu. Polislikten ayrılmak zorunda kalması durumunda seçeneklerinin ne olabileceğine kafa yoruyordu. Belki bazı şirketlerde güvenlik görevlisi ya da ona benzer bir şey olabilirdi. Doğrusu polis olarak çalışmasının suçluları kovalamak dışında ona ne gibi nitelikler sağladığını bilemiyordu. Polis olarak çalıştığı yılları geride bırakıp temiz bir sayfa açmaya karar vermedikçe seçenekleri kısıtlıydı. Fakat 50'sine merdiven dayamış ve yalnızca karmaşık olay yerlerine sırrını çözmekte şöyle böyle ustalaşmış eski bir polisi kim işe almak ister ki? Acıktığında kumsaldan ayrılıp kum tepelerinde kuytu bir köşe buldu. Öğle yemeğini iştahla yedi. Soğuk kumlardan korunmak için çantasının üzerine oturdu. Yemeğini yerken yeterince başaramasa da geleceğinden başka şeyler düşünmeye çalıştı. Gerçekçi olmak için çok çaba sarf etti. Gerçek dışı hayalleri savuşturmak zorundaydı. Bütün diğer polisler gibi o da bazen diğer tarafa geçmeye özenmişti. Suçluya dönüşen ve yakayı ele vermelerini engelleyecek temel polis bilgilerini kullanmakta başarısız polisleri gördüğü zaman hayrete düşmekten kendini alamazdı. Onu kısa sürede zengin ve özgür yapacak planlar sıklıkla aklından geçerdi. Fakat bu tür düşüncelerden ürpertiyle kurtulması ve kendine gelmesi çok sürmezdi. En az istediği şey zamanının çoğunu neredeyse hiç kazanamadığı, at yarışlarını harcayan ve bunu takıntı haline getirmiş gibi görünen iş arkadaşı Hanson'a benzemekti. Wallander zamanını bu şekilde israf ettiğini hayal bile edemiyordu. Polislik görevine dönmeye zorunlu olup olmadığı meselesi aklını kurcalamaya devam ediyordu. Yeniden işe başla, bir yıl önce yaşananların hatıralarıyla savaş ve belki bir gün bununla yaşamayı öğrenirsin. Tek gerçek seçenek daha önce olduğu gibi yoluna devam etmesiydi. Hayatta bir anlam parıltısı bulmasının en iyi yolu buydu. İnsanların mümkün olduğunca güvenli bir şekilde yaşamalarına yardım etmek ve en kötü suçları sokaklardan uzaklaştırmak. Bundan vazgeçmek yalnızca belki de pek çok meslektaşından daha iyi yaptığını bildiği bu işe sırtını çevirmek olmayacaktı. Aynı zamanda içinde derinlerde bir yerde var olan ondan daha büyük bir şeyin parçası olma hissinin ve hayatını yaşamaya değer kılan bir şeylerin kökünü kazamak olacaktı. Buna rağmen sonunda Skagen'deki ilk haftasında sonbaharın kışa dönme emareleri gösterdiği günlerde artık işinin başına geçemeyeceğini kabullenmek zorunda kaldı. Polis memuru olarak kariyeri bitmişti. Önceki yıl yaşadıklarının açtığı yaralar Wallander'i geri dönülmez bir şekilde değiştirmişti. Kumsalın kesif bir sis tabakasıyla kaplı olduğu bir öğle sonrasında bu konuyla ilgili bütün olumlu ve olumsuz yönleri düşündüğüne karar verdi. Doktoruyla ve Björk'le konuşacak ve görevine geri dönmeyecekti. Kalbinde belli belirsiz bir rahatlama hissetti. En azından şimdilik skoru biliyordu. Geçen yıl sis nedeniyle hiçbir şeyin net olarak görünmediği, koyunlarla dolu o tarlada öldürdüğü adam rövanşını almıştı. O akşam bisikletle Skagen'e gitti ve müşterilerin az ve birbirinden uzak, müziğin fazlasıyla gürültülü olduğu, sigara dumanıyla kaplı küçük bir barda içti. Bu kez sarhoşluğunun diğer günlerde tekrar etmeyeceğini biliyordu. Bu defaki yalnızca farkına vardı, kaçınılmaz sonucun onaylanmasıydı. Artık polis olarak yaşadığı hayatın sonuna gelmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde pansiyona bisikletle dönerken yere düştüğünde yanağı çizildi. Pansiyon sahibi yokluğunu fark edip onu beklemişti. Wallander karşı çıkmasına rağmen yüzündeki kanı temizlemek ve kirli elbiselerini yıkamak için ısrar etti. Sonra da odasının kapısını açmasına yardım etti. Bu akşam sizi arayan bir adam vardı dedi kadın anahtarı geri verirken. Vallender boş gözlerle baktı. Beni sorabilecek birisi yok dedi. Burada olduğumu kimse bilmiyor. Fakat birisi sordu. Sizi bulmayı çok istiyordu. Herhangi bir isim verdi mi? Hayır ama İsveçliydi. Vallender kafasını salladı. Kadının söylediklerini aklından çıkarmaya çalıştı. Kimseyi görmek istemiyordu. Onu görmek isteyecek kimse de yoktu. Bundan emindi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 39.